Ayrım 32.
O muhteşem minberiyle 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Sultan Muhiddin Mesud'a kadar çıkan ve Orhan Gazi ile 2. Murat zamanlarında tamir edildiğini bulunan kitabelerden bildiğimiz üslubu altüst olmuş Alaaddin Camii dahi ancak yeriyle o devirdendir ve etrafında bulunması icap eden tesislerden hiçbir şey kalmamıştır. Halbuki Selçuk büyük yapıcıydı. İmaret, cami, medrese, türbe bir yığın eserin bulunması icap ediyordu. Vaka, asıl Selçuk macerası Konya, Kayseri ve Sivas arasında geçer. Ankara, Artukoğulları, Saltuklar, Mengüçler, Danişmentliler gibi büyük ve istila devirlerinden kalma feodalitenin hükmünde değildi. Asıl sülaleden de orada yalnız yukarıda bahsettiğimiz Sultan Muhiddin Mesud meliklik yapar. Üstelik bu iç kale büyük kervan yolları üzerinde değildir. Ankara kısa bir müddet Alaaddin Keykubad'ın şehri oldu. Bu kabına sığmayan fakat tahta geçer geçmez yaptığı işlerle saltanat hırsına hiç olmazsa devrin örfü içinde hak verdiren padişah, babası 1. Gıyasettin Keyhüsrev, İznik İmparatorluğu hudutlarında yaptığı muharebede şehit olur olmaz, ağabeyi ve gurbet arkadaşı İzzettin Keykavus'un elinden tahta almak için harekete geçer ve muharebeyi kaybedince Ankara kalesine kapanır. Şehir uzun müddet şehzadenin davasını tutar. Fakat zafer ümidi kalmayınca konuşmalar başlar, hayatına dokunulmamak şartıyla teslim olur. Uzayan muhasara esnasında İzzettin'in karargahında padişah ve mahiyetindeki beyler için köşkler, evler yaptırılmıştı. Ayrıca İzzettin Keykavus şehrin dışında bir medrese yaptırmıştı. Alaaddin Keykubat, kendisi kadar büyük bir hükümdar olan kardeşinin Sivas'ta veremden ölümü üzerine kapatıldığı Malatya Kalesi'nden çıkarılıp tahta geçince, bu teslimin hacaletini ve ölüm korkusuyla geçen günleri hatırlatan bu medreseyi yıktırır. Kendi adıyla anılan camini bu muhasara günlerinin hatırası olarak yaptırmış yahut da o günlerde tamir ettirmiş olması çok mümkündür. Ankara, Alaaddin Keykubad'ın ölümünden sonra Selçuk tarihinin büyük facialarından birine şahit olur. Oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in veziri, o çok zalim, alabildiğine haris, Saadettin Köpek rakipleri olan Ümera'yı padişahın zaafından istifade ederek bir bir ortadan kaldırırken Emir Ülümera Taceddin Pervane'yi de vaktiyle bir muganniye ile nikahsız yaşadığı bahanesiyle Konya ulemasından aldığı bir fetva ile burada recmettirir. Taceddin Pervane, Saadettin Köpeğin emirler arasında yaptığı temizliğin başında onunla berabermiş. Fakat Haris Vezir'in işi azdırdığını görünce sıranın kendisine geleceğini anlayarak hükümdar tarafından idaresi ve hasılatı kendisine verilen Ankara'ya çekilmiş. Saadettin bu son rakibini ortadan kaldırmak için elinden fetva 2 günde Konya'dan Ankara'ya o zamana göre yıldırım süratiyle gelir ve şehrin ayak takımını yarı beline kadar toprağa gömülü bu kumandanı öldürmeye İbni Bibi'nin tabiriyle mecbur eder. Gariptir ki aynı vezir baba katili Gıyasettin'in elinden saltanatı almak için 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in Şehnaz adlı Konyalı güzel bir kadından doğan gayrimeşru çocuğu olduğunu etrafa yayıyordu. Mamafi İbni Bibi bu meselelerden bir hakikat gibi bahseder. Kanlı ölümün o kadar sık görüldüğü o devirlerde bile bu vaka tek başınadır. Ve haysiyet kırıcı şekliyle ister istemez çekememezliğe büyük bir hıncın da karıştığını düşündürüyor. Selçuk camilerinin planında olan ahi eserlerine gelince, onlar da ancak mihrap ve minberlerindeki işçilikle ve sütunlarıyla güzeldir. İç kalenin eteklerinde hiç olmazsa bugünkü vaziyetlerinde şehre büyük bir şey ilave etmezler. İster Moğollara tabi olsun, isterse müstakil olsun, Ankara'da süren yarım asır bir ahi hakimiyeti vardır. Bu burjuvazi değilse bile artizananın ve çarşının şehri idaresi demektir ki, şark tarihinde az tesadüf edilir. Osmanlı devri, Fatih'in veziri Büyük Mahmud Paşa tarafından yaptırılmış bir han ve bedestenle başlar. Bunlar yeni imparatorlukla başlayan yeni nispet fikrinin eserleridir. Fakat Osmanlı hiçbir zaman Selçuk gibi yapıcı olmadı. Tamirden sonra 10 kubbesiyle birdenbire meydana çok vazıh bir cümle gibi çıkan bu bedestende bugün türlü kazılardan gelen Hitit eserlerinin daima şaşırtıcı plastikleri, bugünün sanatına o kadar yakın üsluplarıyla toprak altında asırlarca süren uykularından henüz uyanmış gibi bakan gözleriyle seyretmek beni daima düşündürmüştür. Yaşanmış hayat unutulmuyor, ne de büsbütün kayboluyor. Ne yapıp yapıp bugünün veyahut dünün terkibine giriyor. Bir Türk şehrinden bahsedip de Evliya Çelebi'yi hatırlamamak kabil değildir. Cetlerimizden iki kişi vatan haritasını benimsemişlerdir. Bunlardan birincisi Mimar Sinan'dır. 16. asır Türkiye'sini onun eserlerinden bulmak daima mümkündür. İmparatorluğun bu dehadan payını almamış pek az büyük şehri vardır. O kadar ki Sinan denilince gözümün önünde son derece nispetli yontulmuş bir mücevher dizisine benzeyen irili ufaklı binalar, ta Macaristan içerisinden başlayarak Akdeniz'e ve Basra Körfezi'ne kadar iner. İkincisi, başlı başına bir vatan aynası olan Evliya Çelebi'dir. Bu ayna bazen ufak ilavelerle, bazen daima aslın büyük çizgilerine sadık kalarak bütün 17. asır Türkiye'sini verir. Evliya Çelebi'nin Ankara'sı, muasırı olan yahut sonradan gelen seyyahlarınkine pek benzemez. Daha ziyade fantastik bir sergüzeştin etrafında toplanır. Ankara'ya gelen Evliya, vakıa bu şehir kalesi, hisarı, paşa sarayı, serdarı, hususi kazanç kaynakları, bahçelerinin meyvesi, mektep ve medrese, cami sayıları ve adetleriyle tasvir etmekten geri kalmaz. Fakat asıl orkestrasyonunu bugün yattığı yerin adı bile unutulan bir Türk evliyasında yapar. Evliyanın Hacı Bayram-ı Veli için bir hatim başladığı halde kendisini unutmasına üzülen Erde de Sultan gece onun rüyasına girmekle kalmaz, aynı zamanda gayipten gönderdiği bir elçiyle sabahleyin ona kendi merkadini gösterir. Evliya Çelebi'nin birdenbire fazla tecessüsü yüzünden kaybettiği gayip alemlerinden gelen bu rehberin elleri kemikmiş ve sesi toprak altından gelir gibi derin ve boğukmuş. Verdiği izahlara göre tasavvuf tarihinde mühim yeri olması lazım gelen bu Erde de Sultan'ı bu sefer Ankara'da epeyce aradım. Bu vesileyle bilmediğim birçok şeyi öğrendiğim halde onu bir türlü bulamadım. Yalnız bu işlerle yakından ilgili bir Ankaralı'dan Kuş Baba diye anılan bir eski yatırın bu Erde de Sultan olması ihtimali bulunduğunu ve mezarının da şimdiki hal civarında yeni yapılan bir mektebin altında kaldığını öğrendim. Seyahatlerinde doğruluğundan şüphe ettirecek derecede latif ve mizahi bir rüya ile başlayan Evliya Çelebi'nin rüyalarına ne kadar inanabiliriz? Bunu pek bilemem. Zaten ben Evliya Çelebi'yi tenkit etmek için değil, ona inanmak için okurum. Ve bu yüzden de daima kârla çıkarım. Hikayesini okuduktan sonra kale ve eski Ankara'da yaptığım gezintilerden dönerken çok defa bu yollarda bir sabah vakti Evliya Çelebi'nin yanında gayb aleminden gelmiş rehberiyle konuşa konuşa yürümüş olması ihtimali benim için şehrin mazisiyle yaşadığım saati birleştiren garip bir zevk oldu. Ankara Kalesi'ne çıktım. Gözümün önünde şaşırtıcı değişiklikleriyle Ankara Ovası uzanıyor. Arkadaşımla teker teker etraftaki dağları, küçük tepeleri ve şurada burada birdenbire sıcakta bir tas serin su vehmiyle bozkırın ortasında yemyeşil bir gölge yapan küçük köyleri sayıyoruz. Keskin bir ışık etrafımda bir zafer borusu gibi çınlıyor. Sert rüzgarda bulunduğumuz tepenin yassı şekli, Evliya Çelebi olsa peşte için yaptığı gibi bademe benzetirdi, tam bir gemi küpeştesi halini aldı. Zaman denizlerinde onunla beraber yüzmeye hazırlanıyordum. Bu rüzgar, bu mucizeli gemi ile insanı nerelere götürmez. Buraya çıkarken gördüklerimizle hangi medeniyetlere, hangi çağlara gitmeyiz? Fakat hayır, Ankara bu cinsten tarihi bir hülyaya kolay kolay imkan vermiyor. Burada tek bir vaka, tek bir zaman, tek bir adam muayileye hükmediyor. Bu şehir kendisine o kadar ona vermiş ve onun olmuş, eti arslanı, Roma sütunu, Bizans bazilikasından kalma taş, Timurlenk ve Yıldırım muharebesi, hepsi sizi dönüp dolaşmış 20 yıl evvelin çetin günlerine ve şifalı ağrılarına götürüyor, onun tabi neticesi olan büyük meselelerle karşılaştırıyor. Bu o kadar böyle ki Ankara İstiklal Mücadelesi yıllarından bütün mazisini yakarak çıkmış denebilir. Ovaya bakıyorum. O muharebeler buna benzer ovalarda mor gölgeli sırtlarıyla ufku plastik bir madde gibi yoğuran bu dağlara benzeyen dağlarda geçti. İnönü zaferini millete ve tarihe müjdeleyen telgrafı yazarken Garp cephesi kumandanının göz önünde olan manzara ufak tefek değişikliklerle bu gördüğüm manzaranın devamıydı. Galip kumandan bu tepeye yahut yanı başındakine biraz ötede sağda solda görünen tepelere benzer bir yerden düşman askerinin kaçtığını, Bozöyüğün yandığını seyretmiş, gene böyle bir yerde asırlara verdiği müjdeyi yanındakilere dikte ettirmişti. Saat 6.30'dan sonra Metris tepeden gördüğüm vaziyet. Gündüz bey şimalinde sabahtan beri sebat eden ve dümdar olması muhtemel bulunan bir düşman müfrezesi sağ cenahtan grubunun taarruzuyla gayrimuntazam çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Bozöyük yanıyor. Düşman binlerce maktulleriyle doldurduğu muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Garp cephesi kumandanı İsmet. Sade, tok ve son derece vazıh belakatiyle gözümüzün önünde bir harp sahasını, yangını, ölü ve yaralıları, karışıklığı, ufukta kaçan ve kovalayan muharipleriyle kendi panoraması içinde canlandıran bu satırlara benzer bir edebiyatla ilk defa karşılaşıyorduk. İnönü'de genç kumandan İsmet Paşa, 1922 yılının 26 Ağustos gecesi Dumlupınar'da başkumandan Mustafa Kemal, eğer uydularsa nasıl bir rüya gördüler? Milletlerine hazırladıkları istikbal kendilerine açıldı mı? Bu geceler düşüncemi başka büyük geceye, 1071 senesi Ağustos'unun 26. gecesine götürüyor. Malazgirt'te bileğinin kuvvetiyle, dehasının zoruyla bize bu aziz vatanın kapılarını açan Alparslan'ı, muharebe emri vermeden evvel hangi kuvvetler ziyaret etti ve ona neler gösterdi? Üç kıtada genişleyecek yeni bir Roma'yı kurmak üzere olduğunu, talihini, avuçları içinde taşıdığı milleti yeni bir tarih ve coğrafyanın emrine verdiğini, yeni bir terkibin doğmasına, bir çınar gibi yetişip kök salmasına sebep olduğunu acaba hissetmiş miydi? Hiç tanımadığı dehalı çocuklar, müstakbel zaferlerin kumandanları, henüz söylenmemiş şiirlerin şairleri, henüz yükselmemiş şaheser yapıların mimarları, henüz duyulmamış namelerin bestekarları etrafında henüz açmamış bir fecrin gülleri gibi dolaşmıyorlar mıydı? Gözlerinde sultan hanından, ince minareden bir hayal yok muydu? Eğer yoktuysa, bütün bunlardan habersiz, bu müjdeleri içinde konuşur bulmadan o büyük işi nasıl yaptı? Nasıl 10 senede Malazgirt'ten Akdeniz kıyılarına bu toprağın tanımadığı ve tatmadığı bir idare taşıdı? Fatih'in İstanbul fethinden evvelki uykusuzlukları, Baki'nin ve Nedim'in, Neşati ve Naili'nin, Sinan'la Hayrettin'in, Kasım'ın Itri ile dedenin, Seyit Nuh'la Tabi Mustafa Efendi'nin ve daha yüzlerce onlara benzeyenlerin dehalarına yüklü bir kaderi kendisine taşımasından gelen o sabırsızlıktan başka ne olabilir? Ve eğer o mübarek ağrı olmasaydı, bütün bu eserler nasıl doğarlar, hangi mucizeler eski hayat ağacı yeni meyvelerle donanırdı? Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Anadolu yollarında dolaştıran, binbir güçlükle güreştiren yapıcı ve yaratıcı ağrı, Malazgirt'in ve Büyük Fethin başladığı işi asırlar boyunca devam ettirecek ve nasıl Sinan ile Nedim'i, Yunus ile Itri'yi muzaffer rüyalara borçluysak, gelecek çağların şerefini yapacak olan isim ve eserleri de İnönü'de, Sakarya ve Dumlupınar'da harita başında geçen uykusuz gecelere ve bu gecelerin ağır yükünü kemik ve kanı pahasına taşıyan isimsiz şehit ve gazilere borçlu kalacağız. Ankara Kalesi bu akşam saatinde bana bir milletin tarihinin ne kadar uzun olursa olsun birkaç ana vakanın etrafında dönüp dolaştığı birkaç büyük ve mübarek rüyaya yaratıcı hamlenin ta kendisi olan bir imanın devamına bağlı olduğunu bir kere daha öğretti. Beş şehrin asıl konusu, hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendine çerçeve olarak seçtiği şehirler benim hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha doğru olur. Bizden evvelki nesiller gibi bizim nesillerimiz de bu değerlere, şimdi medeniyet değişmesi dediğimiz bütün yaşama ümitlerimizin bağlı olduğu uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi getirdiği sert dönemeçlerden baktı. 150 senedir hep onun uçurumlarına sarktık. Onun dirseklerinden arkada bıraktığımız yolu ve uzakta zahmetimize gülen vaitli manzarayı seyrettik. Kitabın sonu.